Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli hocamız Doçent Doktor Faruk Kanger hocamızla birlikte İnsan ve Eğitim programında bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız, iyisiniz öncelikle?
Elhamdülillah, şükürler olsun. Ben de dinleyicilerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. İnşallah bugün de güzel bir sohbetle kendi iç dünyamızda, hayatımızda güzel değişiklikler, anlamlı değişiklikler meydana getirecek bir paylaşım olur diye ümit ediyoruz.
İnşallah kıymetli hocam. Bu hafta konuşacağımız konu da inşallah izleyicilerimize, dinleyicilerimize fayda sağlayacağını düşünüyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz, birkaç haftadır aslında ailede din eğitimi konu başlığını konuşmaya çalışıyoruz ve geçtiğimiz hafta aslında mutlu ve güvenli bir aile ortamı nasıl oluşturulur? Bu şekilde ailenin çocuk üzerinde etkisi ne şekilde olabilir? Aile eğitim konusunda çocuğumuza ne kadar, neyi ne kadar vermeli, okul ne kadar vermeli? Ya da çocuklarımıza sözümüz neden geçmiyor? Ne yaparsak sözümüzü biraz daha dinletebiliriz kısımlarını kısaca özetlemeye çalıştık. Kıymetli hocamızla da bu hafta çocuğun gelişim özellikleri üzerine bir sohbet başlatmak istiyorum müsaadenizle. Tabii onun öncesinde dinleyenlerimize de biraz yol göstermesi açısından biz mümkünse ailede din eğitimi konusunu önemsiyoruz. Bundan sonra da dengeli bir disiplin nasıl oluşturulabilir çocuklarımız üzerinde? Çocuğa iyi örnek ve model kişilik nasıl olabiliriz? Ya da aile bireylerinin tutarlı ve istikrarlı olması konu başlıklarında ve bunun gibi birkaç farklı konu başlığında. İnşallah bu programımızda kıymetli hocamla sohbet konusu yapmayı düşünüyoruz.
İnşallah.
Bu şekilde kısaca bir izahta da bulunmuş olalım. Evet kıymetli İnşallah. Hocam, çocuğun gelişim özelliklerini dikkate aldığımızda neler söylersiniz? Buyurun efendim.
Tabii ailede din eğitimi çok önemli. Burada hem annenin hem babanın çocuk üzerinde çok önemli etkilerinin olduğunu, kalıcı hayati etkilerinin olduğunu hep biliyoruz. Çocuğun eğitimi deyince, din eğitimi deyince, tabii eğitim çocuğun soru sormasıyla başlar diye böyle bir klişe bir söz var. Doğrudur da hakikaten. Ama biz bu 0-2 yaşla başlamamız daha doğru olacaktır. Hatta biraz da çocuğun doğum öncesi anne rahmindeki hayatını da dikkate almamız gerektiğini yine söyleyebiliriz. Hatta onun da öncesinde iyi bir eş seçimi, doğru bir hanım veya bey seçimi de evliliklerde tabii ki çok önemli. Çünkü dünyaya gelecek çocuk onun soyundan olacak. Onun genetik özelliklerini taşıyacak. Ve onun haleti ruhiyesinden veya o güne kadar yetişmiş ve şekillenmiş kişiliğinden çocuk mutlaka etki alacak. Bu gerçekleri de tabii ki bilmemiz ve telaffuz etmemiz de gerekiyor. Şimdi 0-2 yaşı düşünecek olursak ailede 0-2 yaş çocuklar için anne baba ne yapabilir, nasıl yapabilir onun iyi bir eğitimi için, güzel bir insan yetiştirmek için? Benim çok sevdiğim bir ifadeyle Allah'a güzel kul yetiştirmek için neler yapılabilir? Hakikaten bu çok önemli. Şimdi çocukların gelişim özellikleri, içinde bulundukları dönem itibariyle çocukların gelişim özellikleri aslında onlara bizim nasıl davranacağımız, neler yapacağımız, nasıl bir eğitim vereceğimiz konusunda bize işaretler veriyor. Şimdi bu bağlamda 0-2 yaşı düşündüğümüz zaman çocukların doğumdan itibaren, ilk aylardan itibaren aslında çok güçlü bir alıcı durumda olduğunu ve çevresindekileri, konuşulanları işittiğini veya bir takım nesnelere dokunmaya başladıklarını, onları tanımaya başladıklarını biliyoruz. Ve çok çocukların güçlü bir hafızaya, belleğe sahip olduklarını biliyoruz. Ve yine bu dönemde çocuklar anneye karşı son derece bağımlı bir durumdalar. Şimdi burada özellikle bu dönemde annenin bir güven duygusunu sağlıklı bir şekilde tesis etmesi, çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını karşılama konusunda hassas olması ki bütün annelerin ilahi bir vergi olarak böyle bir merhamete, böyle bir şefkate, böyle bir duyarlılığa sahip olduğunu biliyoruz. Öncesinde olmasa bile doğumdan sonra Cenab-ı Hak öyle bir rahmet tecellisiyle veya cemali sıfatların tecellisiyle hanım öyle bir hale geliyor ki adeta bir kelime doğru mu bilmiyorum ama bir evrim geçiriyor veya bir büyük bir değişim geçiriyor ve anneliğe hazır hale geliyor. Tabii bu önemli. Şimdi çocukları mesela çok alıcı, çevresindeki sesleri duyduğunu, dinlediğini biz fark edelim veya fark etmeyelim veya onların hafızasına bunların yerleştiğini, kazındığını biliyoruz ki mesela işte bir yaşından itibaren çocuklar bir bakıyoruz konuşmaya başlıyorlar. Hatta daha ilerleyen aylarda çok daha hızlı konuştuklarını, işte konuştukları kelime sayısının birden çok arttığını seyrediyoruz, işte gözlemliyoruz. Bu anne babaya bir sevinç, huzur da veriyor. Çocuklar demek ki bütün bu konuşulanların hepsini, duyduklarının hepsini hafızaya alıyorlar ve yeri zamanı geldiğinde bunları ortaya koyuyorlar, çıkarıyorlar. Bu sadece dil bakımından da değil, birçok açıdan da böyle. Çocuğun kişilik gelişiminde de çok önemli bir dönem olduğunu yine biliyoruz. Onun için iş biraz daha dini veya manevi boyuttan baktığımızda meseleye, bu dönemde çocukların yanında güzel bir Kur'an-ı Kerim dinlenilmesi, anlamlı ve ruha hoşluk verecek ilahiler dinlenilmesi, çocukla konuşulurken, onun yanında konuşurken veya çocukla konuşurken güzel sözler konuşulması, sakin bir halle konuşulması vesaire, bütün bunların onlar üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor. Diğer bir husus, tabii çocuklar aslında kendileri için dış dünyayla iletişim halinde oluyorlar. Özellikle birkaç aylık olduktan sonra artık anneyi, babayı tanıyor, çevresindeki şeyleri tanımaya başlıyor, onlara gülücük atıyor veya işte önüne konulan bir oyuncağa, ses çıkaran bir nesneye dokunmaya çalışıyor. Aslında bu da çocuğun kendince içinde bulunduğu evreni, içinde bulunduğu ortamı tanıması, onunla iletişime geçmesi demektir. Bu anlamda çocuklar ne kadar çok farklı nesnelerle, farklı uyaranlarla, farklı oyuncaklarla karşı karşıya kalırlarsa aslında o kadar çok kendilerince, hani kelime anlaşılması için söylüyorum, o şekilde kültürleri de gelişmiş oluyor. Ya buna bir kültür demek mümkün değil ama anlaşılması için bu şekilde söylüyorum. Onun için çocuklar için doğal ortamda, onlar için tehlikeli olmayacak, onlara zarar vermeyecek nesnelerle temas etmesi, onlara dokunması, onları hareket ettirmesi vesaire, bütün bunlar aslında çocuğun hem zihinsel gelişimi için hem de diğer anlamda bedensel motor gelişimi için bunlar son derece önemli hususlar olmuş oluyor. O bakımdan yani annede göreceği davranışlar, babada göreceği davranışlar, onların çocukla konuşurken bir sevgi diliyle, nezaketle konuşması, hatta güzel telaffuzla konuştuklarını duyması bile çocuğun hayatında önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu bakımdan 0-2 yaş döneminde bunlardan bahsedebiliriz. Bu dönem için bir ebeveynin rolünden bahsedecek olursak, burada anne ve baba aslında bir tamamen bir koruyucu anne rolünde veya bir tasarımcı rolünde diyebiliriz. Ne demek tasarımcı? Yani çocuğun kendine göre çevresini, nedir çocuğun çevresi? Bulunduğu oda, yatak evet, odası vesaire, çocuğun ev çevresini düşündüğümüz zaman burayı güzel bir şekilde tasarlamak ve orada çocuğun güzel uyaranlarla, dokunabileceği nesnelerle ortamı ayarlaması, tasarlaması ve çocuğun hem kulağına, hem gözüne, hem de dokunmasına hitap edecek şekilde güzelliklerle, hoşluklarla bir tasarımda bulunması diyebiliriz. Ve bunun yanında tabii ki bir sevgi, şefkat ve güveni tesis edecek çocuğun fizyolojik ihtiyaçlarını yerinde ve zamanında güzel duygularla giderebilmek şeklinde ifade edebiliriz.
Değerli hocam, siz 0-2 yaştan bahsederken ben de şöyle bir soru yöneltmek istiyorum aslında sohbetimizde. Çocuğumuzun aslında doğumdan itibaren, hatta elimizden çıkıp evlilik çağına gittiğinde, hatta ölümüne kadar anne baba, evet, hala vazifesi devam ediyor malum.
Evet.
Temiz bir sayfa olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani hani elimizde aslında şekil verebileceğimiz çok güzel bir insan var.
Hı-hı.
Ve aslında eğitim çok erken yaşlardan başladığını söylüyoruz.
Evet.
0-2 yaşta hani ne olacak canım? Hani bu yaşta ne öğrenebilir, hı-hı, mi demeliyiz? Ya da doğumdan itibaren, evet, nasıl adımlar atmalıyız ki? Yani bize bir emanetin işte teslim edildiğinin farkında mıyız?
Evet.
0-2 yaşta olsa bunları konuşmalı mıyız kısmını sormak istiyorum.
Elbette, teşekkürler. Tabii insan temiz fıtrata sahip bir varlık. Bütün insanlar, bütün varlıklar, bütün bebekler o şekilde. Aslında eğitimin bir başka ifadeyle amacı da insanın bu temiz fıtratını, temiz tabiatını mümkün olduğunca muhafaza etmek veya gerektiğinde de onu temizlemesini bilmek veya bunu yapabilecek hale gelmesi insanın. Dolayısıyla bu dönem içinde elbette bu çok önemli bir konu olmuş oluyor. Diğer taraftan yani çocuğun, yani anne babanın çocuğun işte kişiliğini, karakterini veya onun dünyasını şekillendirmesi ifadesi yerine zaten bu doğal bir akış var. Yani fıtri bir akış var. Zaten bu oluyor, meydana geliyor. Anne babanın buna yerinde ve zamanında doğru ve küçük dokunuşlar yapması aslında. Bu anlamda insanın iradesini çok aşırı büyütmek de doğru bir şey değil. Çünkü onu bir yaratan var.
Evet.
Onun fıtratı ona veren var. Onun fabrika ayarlarını koyan var. Ona bir mizaç veren var. Ona eğilimlerini veren var. Bu süreç yaşanırken doğal akış içerisinde annenin yerinde, babanın yerinde ve zamanında küçük dokunuşlar yapması diyebiliriz. Çünkü onu şekillendirmek bu büyük bir iddia olmuş olur anne baba için. Hani bu gözle de kendimizi daha hani sınırlarımızı ve çerçevemizi çizerek bakmakta fayda var.
Evet kıymetli hocam. 0-2 yaşla ilgili aslında malum çok farklı yaş sınırlarında dinleyenlerimiz mutlaka vardır. Benim ufak bebeğim var ve 0-2 yaşta neler yapabilirim diye sorduğunda mümkün olduğunca şunlar yapılabilir kısmını konuşmaya çalıştık. Evet kıymetli hocam, isterseniz diğer yaş gruplarına geçebiliriz.
Evet. Şimdi 3-6 yaşı düşündüğümüzde burada çocuklar yakın çevreleriyle daha etkili ve güçlü bir etkileşim içerisinde oluyorlar. Bu kendi yürümeye başlıyor, oynamaya başlıyor. Anneyle babayla artık kendisi hareket edebildiği için onun oyun dünyasında onu görmek istiyor ve kendince kurmuş olduğu bir oyun ve hayal dünyasında onunla beraber oluyor. Bu arada tabii çocuklar tabiatı icabı bir egosantrik dediğimiz ben merkezci, yani kendi ihtiyaçlarına odaklı, isteklerine odaklı bir hale geliyorlar. Bu da insan için olmazsa olmaz bir şey. Yani aslında bir yönüyle dezavantaj gibi görünen bir takım özellikler insanın gelişim döneminde, ileriki dönemlerde de bu böyle. İnsanın hayata tutunması için, hayatına devam edebilmesi için Allah tarafından onların içine yerleştirilmiş olan bir takım kodlar diyebiliriz. Bu yani böyle okumakta fayda var. İnsan ben merkezci olmazsa, bu nefsin de bir özelliği aynı zamanda, insan hayat ihtiyaçlarını göremez mesela çocuk. Şimdi devamlı sürekli yemek ister, bir ihtiyacını, bir şeyi elde etmek ister, ona ulaşmak ister. Bu şimdi ve bunu paylaşmak istemez. Ya bu insan onun doğasında olan bir şey. Tabii biz bunu bu konuda nasıl bir tavır içerisinde olacağız sorusu daha çok hani ebeveyni ilgilendiren veya eğitimciyi ilgilendiren bir şey. Buna temas etmeye yine çalışacağız. Mesela yine 3-6 yaş. Tabii bugün bu şehir hayatında, hele metropol hayatında çocukların eve hapsolduğu, çocukların çevresinin küçük yaşlarda, özellikle bu yaşlarda diyelim, daha çok evden ibaret olduğu, işte birazcık bahçesi olanlar biraz daha şanslı olabiliyor veya anne babayla ne kadar çıkabiliyorsa dışarıya. Ama çocuklar için bu doğal ortam, anneyle babayla birlikte çıkıp gezecekleri, dolaşabilecekleri, çocuğun gözleyebileceği veya deneyimleyebileceği veya işitebileceği bir takım ortak yetenekler, özellikle bu yaş oyun dönemi olduğu için anne baba ile birlikte oyun oynayabilecekleri etkinlikler çok önemli bir şey olmuş oluyor. Daha önceki belki programlarımızda da vurgulamıştık. Mesela çocuğun dünyasına misafir olmaktan bahsetmiştik.
Evet,
özellikle bu yaş için de bu çok önemli. Çocuğun dünyasına nasıl misafir olunur? Bunu hakikaten çok önemli bir konu. Doğru bir şekilde bunu yapmak da önemli. Yine her şeyde olduğu gibi bizim için üsve-i hasene olan, en güzel örneğimiz olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok güzel bir örneği var çocuklarla birlikte. O bize çocukların dünyasına nasıl misafir olunur, onu bize en güzel şekilde yine öğretiyor. Şöyle bir olay meydana geliyor. İşte Mahmud bin Rebi'yi anlatıyor. Çocukluk hatırasını anlatıyor. Bir gün diyor, arkadaşlarımızla Medine'de oynuyorduk. Baktık ki Allah Resulü karşıdan geliyor bize doğru. Biz hani çocuklar oynarlar, bir de köy hayatında falan çocukluk geçmiş olanlar böyle sokakta hakikaten güzel oyun oynuyor. İşte esircilik oynuyorlar. Birbirini esir alıyor, tutukluyor vesaire. Artık o günün şartlarında onların kültürü içerisinde nasıl bunu yaşıyorlarsa. Sonra Allah Resulü diyor, ayaklarına işte tutunduk. Biz seni esir aldık dedik. Sonra Allah Resulü tamam dedi, ben sizin artık esirinizim. Peki dedi, şimdi ben demek esir alındım. Peki ne yapacaksınız bana diye sordu. Onlar da bize dedik ki elimizden ancak bir şartla kurtulabilirsiniz. bir diyet ödeyerek kurtulabilirsiniz dediler. İşte kurtulmam için ne gerekiyorsa söyleyin onu yapayım dedi. Bakın burada tamamen çocukların dünyasına, onların oyununa bir anda giriyor ve onların şartları, oyun içerisindeki senaryoya kendisi şey oluyor. Onu değiştirmiyor, ona müdahale etmiyor. Onu başka bir tarafa çekmiyor. Tamamen senaryonun içerisinde çocuklarla birlikte, onların hayal dünyasında onlarla birlikte var oluyor ki bu yaş dediğim için mesela çok önemli bir şey bu. Biz de ancak kurtuluş fidyesi vererek elimizden kurtulabilirsiniz dedik. O da fakat üzerimde fazla bir şey yok ki deyince siz ne verebiliyorsunuz biz ona razıyız dedik. Yani esircilik oynanmaya hala devam ediliyor çocukların şartlarında. O da işte Bilal'i eve gönderip bir miktar hurma getirtti. Sonra bize hurmaları teker teker dağıttı. Sonra bize gülümseyerek az bir fiyata köle pazarında satılan kardeşim Yusuf peygamber gibi ben de dedi kendimi pek ucuza satın almış oldum dedi. Tüh dedi işte şakacıktan hayıflana hayıflana yanımızdan ayrıldı. Şimdi böyle bir olay ve aynı zamanda bir mesaj da veriyor çocuklara burada. Yusuf peygamber gibi diyor. O da köle pazarında az bir fiyata satılmıştı. Ben de sizden işte bu kadar hurma karşılığında kendimi nefsimi sizden satın aldım diyerek sonra da yanımızdan bu şekilde doğal akışı içerisinde oyundan çıkarak böyle bir şekilde sonlanıyor. Hakikaten işte çocukların dünyasına misafir olmak böyle bir şey. Şimdi çocuğun dünyası bu yaş diliminde çocuğun dünyası bir kere hayal dünyası ve oyun dünyası. Yani bunu fark edip tamamen buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Anne baba çocuğun o oyun dünyasına, hayal dünyasına ne kadar misafir olabilirse ve orada vermek istediği mesajlar da varsa onları da oyun ve o şey içerisinde, o hayal dünyası içerisinde verebiliyorsa o zaman çocuğun eğitimini burada yapmış oluyoruz.
Hocam burada hani özellikle bu bebek çağlarında tabii ki vermiş olduğu refleksler daha henüz çok işte sığınmacı bir yaklaşım göstermesi, masum olması vesaire.
Evet.
Aslında verebileceğimiz her şeyi çok daha rahat verebiliyoruz zannediyorum. Bu 3-6 yaş içinde aslında zannediyorum geçerli. Hı-hı. Çünkü daha yeni yeni hani kendini gösterme çağlarında.
Evet.
Zannediyorum ilerleyen zamanlarda biraz daha bizim ilgi alakamız azalıyor. Yani aslında bebeklikte ya da hı-hı, 3-6 yaşı şu an konuşuyoruz. Bu yaşta gösteren ilginin azalmadan aslında devam, evet, etmesi zannediyorum elzem. Çünkü işte belli bir yaştan sonra evet çocuğun kendi düşüncesi devreye giriyor kesinlikle ama öncesinde biz ne kadar ilgi alaka gösterirsek, hı-hı, hem temeli o kadar sağlam atmış, evet, olacağız. Hem de ilerleyen yaşlarda aslında aynı ilgi alakanın devam etmesiyle ilgili, evet, neler söylemek istersiniz?
Şimdi tabii yani ilgi alaka dediğimiz şey hani çocukların dünyasına nüfuz etmemiz, onlar için bir şeyler yapmamız bu yaş dönemlerine göre de değişiyor. Küçük yaşlarda daha çok zamanımı ve enerjimizi alabilecek şeyler olması gerekiyor. Mesela anne için hakikaten işte yaş ne kadar küçükse o kadar zamanı ve enerjisini alıyor. İşte baba için de benzer bir durum söz konusu. Ama eğer çocuğun bu gelişim dönemi özelliklerini iyi bilirsek, hep söylediğimiz gibi çocuğun fıtri özelliklerini, tabiatını, insan tabiatını tanırsak, hatta ilerleyen yaşlarda bu yaş dilimlerinde de mesela öğrenilebilir, çocuğumuzun mizaç özelliklerini de bilirsek aslında işimiz ona göre daha bir kolaylaşıyor. Hani az önce de söylemiş olduğumuz gibi. Yani çok büyük sorumluluklar, çok ağır yapılacak işler şeklinde düşünüp hani çocuğu biz yoğuruyoruz, biz şekillendiriyoruz anlayışı bu zarar veren bir ifrat bir anlayışı gibi görünüyor bana, hı-hı, en azından. Burada zaten doğal bir akış var. Bu doğal akışı içerisinde ben mevcut duruma göre, çocuğumun gelişim özelliklerine göre nasıl dokunuşlar yapabilirim? Daha bilinçli, daha yerinde, daha böyle hani tabir caizse taşı gediğine koymak falan derler, evet, ya. Yani böyle dokunuşlar daha önemli geliyor. Çünkü öbür türlü zaten çok uzun sürelerle çok büyük emekler gerektirecek şekilde anne babanın çocukla ilgilenebilmesi çok olmuyor. Bu tarih boyunca da hep böyle olmuştur yani. Dolayısıyla o anlamda kendimize anlamsız ve gereksiz bir yük yüklemek yerine daha bilinçli bir şekilde ben nasıl yapabilirim? Mesela çocuğumla nasıl oyun oynayabilirim? Mesela evde gelirken baba, yolda gelirken ya bugün ne yapayım onunla? Hatta bu anlamda birçok bilgi kaynakları olabilir. Güzel tavsiyeler var çocuklarla hangi yaşta neler uyarılabileceğine dair. Ve onunla nasıl konuşursam daha güzel olur. Mesela böyle zihinde kurgulayıp onunla birlikte onun dünyasına misafir olduğu zaman bunları verebilirse üzerine düşeni bu anlamda yapmış oluyor. Şimdi diğer bir husus da yani ailece birlikte yapılacak olan etkinlikler de önemli. hem aile ortamında hem aile dışında diyelim. Bunun dışında tabii bu dönem çocuğun cinsiyetinin de farkına varmaya başladığı bir dönem. Şimdi bugün en önemli konularımızdan bir tanesi de değil mi? Hep konuştuğumuz bir yani edep ve haya problemi, bir mahremiyet problemi.
Evet.
Ahlaki bir yozlaşma, bir dejenerasyon. Bunları hep derdimiz olarak konuşuyoruz. İşte bu dönemde çocuğun mesela bir tesettür eğitimi de aslında başlamış oluyor. Çünkü cinsiyeti fark ediyor çocuk bu dönemde. Yani bu da bilinçli bir farkındalık değil bu. Ama mesela şöyle işte bıyıklı, sakallı olunca erkek, işte böyle olunca uzun saçlı olunca işte kız gibi. Dolayısıyla yani bu yaşta çocukların mesela kız gibi giydirilmesi ve bu böyle giydirildiği zaman çocuğun kendisine işte kız olduğunu hissetmesi çok önemli. Bir sonraki dönemde de bu son derece önemli şey, ona da temas ederiz yine. Dolayısıyla çocukların onlara davranılması, bir hanımefendiye davranılması, mesela nezaketle davranılması kız çocuklarına, beyefendi çocukları, erkek çocuklarına davranış ona göre mesela daha farklı olması, sözlerimizi ona göre seçmemiz bu dönemde çocuğun mesela cinsel kimliğin oluşumunda önemli bir rol. Bu tabii olarak böyle oluyor ama çocuğun cinsel kimliğini bozacak ve bu anlamda ona zarar verecek o kadar çok etkiye maruz kalacak ki çocuk ileride. İşte sosyal medyada biliyorsunuz, diğer başka çevresinde,
doğru,
hatta okullarda, dışarı ortamda. Onun için bu anlamda cinsel kimliğin oluşması bakımından da bu dönemde çocuklarına, kız çocuklarına ve erkek çocuklarına böyle küçük nüanslarla giyim, kuşam, davranış, konuşma, seçilen sözler anlamında da farklı davranılması gerekiyor. Mesela bir erkek çocuğuna işte aslan parçası, delikanlı, işte kahraman, yiğit mesela, bu ifadeleri kullanmanızda şimdi aynı şeyi kız çocuğuna kullanmasınız.
Tesettür konusunu konuşuyoruz.
Evet.
Arada tesettür dediniz. Aslında siz tesettür derken ben en başta aslında erkeğin tesettürü nasıl olur? Yani biz tesettürü bugün sadece aslında bir başımızı örtme olarak bu kadar indirgemiş vaziyetteyiz.
Evet.
Halbuki erkek ve kadının da farklı
tabii
tesettürleri olmalı ve bu yaşta aslında yavaş yavaş da empoze edilmeli. Özellikle erkekler bu konuda biraz muzdarip sanıyorum.
Yani hem erkek çocuk içinde tabii aslında tesettür temelde bir haya, bir mahremiyet meselesidir. Dolayısıyla hani çocuklara bu anlamda mahremiyet duygusunu da vermek. Mesela diyelim ki bir çocuğun bu yaş döneminde bir banyo yaparken veya kıyafetlerini değiştirirken onun için yabancı olacak şeyler yanında. Mesela babanın da o anlamda bir sınırları da
Evet, yani
olmalı.
aile içerisinde de aslında
Veya akraba bile olsa onların yanında, yani annenin yanında olduğu durduğu bir şekilde onların yanında olması. Elbette bunlar mahremiyet duygusunu örseleyecek olan şeyler. Yine mesela erkek çocuklarının işte kısa şort giyilerek mesela sokağa salınması vesaire, işte başka meselelerde. Dolayısıyla bu dönem bizim için önemli. Diğer taraftan çocuğun bu dönem sorular işte 3 yaşla birlikte. Bu tabii çocukların kişisel durumlarına göre değişebilir. Soruların olmuş olduğu, başladığı bir dönem. Çocuk sorular soruyor, keşfetmeye başlıyor. Bundan önceki dönemde çocuk neyle keşfediyordu? Dokunarak keşfediyordu. Ağzına alarak nesneleri keşfediyordu. Gözüyle bakarak keşfediyordu. Duyarak keşfediyordu. Ama artık bu dönemde çocuk sorular soruyor. Çünkü zekası da ona göre, zihinsel gelişimi de ona göre oluyor. Ve çocuğun bu sorularına cevap vermek, mesela cevapsız bırakmamak önemli. Ama peki ne cevap verilecek? Şimdi bu anlamda bir böyle mottomuz var. O da şu: çocuğun sormuş olduğu, çocuğun sorusuna cevap, soruyu kimin sorduğuna bağlı. Yani hangi yaş döneminde, hangi özelliklere sahip bir insan soruyorsa soruyu, ona göre cevap veririz. Mesela işte 5 yaşında bir çocuk anne baba Allah nerede sorusuna vereceğimiz cevapla işte 15 yaşındaki mesela bir ergenin Allah nerede ben göremiyorum mesela diyelim ki sorusuna vereceğimiz cevap aynı olmamalı. Çünkü soruyu soran cevabı belirlemiş oluyor. Mesela bu önemli bir şey, ilke. Dolayısıyla çocuğun sorularına bir kere cevap vermemiz lazım. Cevap vereceğimiz soru çok sistematik, bilimsel, akademik bir cevap, çok ayrıntılı bir cevap olmayabilir. Olmayacaktır da zaten, olmamalı da. Ona göre onu tatmin edecek, daha doğrusu kolay bir şekilde tatmin olacağı için çocuk, sorularına cevap vermemiz lazım.
Ya burada önemli olan kâri almak aslında.
Tabii ki ciddi almak, sorulara cevap ver. Şöyle bir şey, mesela bazen çocuğun bizim zorlanacağımızı düşündüğümüz, zorlandığımızı düşündüğümüz bir soru geliyorsa Ona mesela hemen ayna tutabiliriz. Mesela sen ne düşünüyorsun bu konuda diyerek onun cevabını dinleriz. Aa öyle mi, ne kadar güzel düşünüyorsun diyerek mesela böyle bir diyalogla aslında şey bitmiş olur. Onun için bu anlamda soruları mesela bir ya ben bunun cevabını bilmiyorum, ben bunu çocuğuma nasıl açıklayabilirim diye endişeye de gerek yok. Ama elbette bir ebeveyn kendini de bu anlamda hani geliştirmeli, okumalı, araştırmalı. Ama soruyu soranın çok basit düzeyde bir merakla bunu sorduğunu ve çok yüzeysel bir bilgiyle veya çocuksu bir bilgiyle ondan tatmin olacağını da unutmamamız gerekiyor. Tabii bunlar çok biraz ayrıntılı olsa daha evet, farklı olur ama evet, genel olarak böyle diyebiliriz. Evet, yine bu işte oyunun önemli olduğundan bahsetmiş. Bu oyun oynamak mesela ailece, hatta bir takım şeyleri tasarlamak, oyunlar tasarlamak, aile bireylerinin işin içinde olduğu ve hatta bu anlamda çocuğun hayal gücünden faydalanmak. Yani bırakın mesela çocuk o senaryoyu o oluştursun veya ona yardımlaşarak oluşabilir. Onun hayal dünyasında olan şeyler gerçekleşsin. Çünkü çocuğun bu dönemdeki şeyi tamamen hayal ve oyundan ibaret. Onun için bazen mesela bu dönemde bir takım çocukların davranışlarında veya sözlerinde işte yalan, manipülasyon falan böyle sezilebilir. Ama bu gerçek anlamda bizim için olan bir yalan veya manipülatif şeyler değildir. Bu çocuğun hayal dünyasındaki sadece o dünyanın gerçekliği içerisinde onun için normal olan şeylerdir. Bizim için olduğu gibi değil. Bunu da görmemiz, bilmemiz gerekir. Bu da tabii anne babayı yine taklitin de yoğun olduğu bir dönem, güçlü olduğu bir dönem. Çocuğun yanında okunacak bir Kur'an, onunla birlikte ona da mesela diyelim ki bir kız çocuğuysa başını örterek, erkek çocuğuysa hani böyle bir takkeyle onu şey yaparak veya küçük bir seccadeyle onun bizimle birlikte yanımızda olmasını, onun da namaz kılmasını teşvik ederek, zorlayarak tabii ki olmamalı. Bir oyun şeklinde olmalı yani bu da. Bu şekilde yine onunla birlikte bir ilahi dinlemek, Kur'an-ı Kerim dinlemek veya birlikte işte elinden tutarak gidip mesela bir hayır kuruna, bir türbe ziyaretinin yapılması, orada bir hayır yapılması, o konuda kısa bir çocuğa diyeyim ki bilgi verilmesi vesaire, bütün bunlar yani anne baba ile birlikte onu örnek alabileceği bir takım davranışları görebileceği, onları taklit edebileceği ortamlar, fırsatlar oluşturmak da son derece önemli olmuş oluyor.
Bizim evde de böyle bir rutin var hocam. Yani kızım, evet, ufak kızım henüz 7 yaşında. Hı hı. Namaz kılmaya geçeceğimiz zaman işte ufak bir seccadesi var. O seccade serilir. Evet. Uygun bir şekilde tesettüre girilir. İşte başörtüsü, evet, önce bir abdesti nasıl alınır onu bir, evet, şey yapıyoruz. Tabii abdest alırken bile güzel bir şey geçmiş oluyor. Eğitim ödüm süreci geçmiş, evet, oluyor. Tabii zorlama olmadan namaza başlıyoruz. Tabii ilk sorduğu şey şu. Onun, evet, için namaz şu an oyun.
Evet.
Baba sırtını atlayacak mıyım? Diyorum ki atlayabilirsin. Ne zaman atlayacağım? Evet. İstediğin zaman atlayabilirsin. Bu, evet, şekilde aslında namaza daha kolay geldiğini, evet, şeklen, en azından şeklen de olsa, evet, taklit etmeye başladığın farkındayız. Bu şekilde de devam, evet, edeyim inşallah.
Böyle dini bir takım veya ritüellerin veya ibadetlerin yapılmış olduğu ortamı bir neşe ve huzur ortamı haline gelmesi de çocuk için önemli. Yani öyle bir ortamda bunu yaşaması, görmesi, gözlemlemesi de önemli. Çünkü o olumlu bir tutumla birlikte gelişmesini de sağlayacaktır. Mesela gerilimli bir ortam veya çocuğun zorlandığı, yani zorlanıldığı bir ortam veya farklı farklı mesela bir acelecilik falan vesaire, bütün bunlar tabii olumsuz tutum geliştirmesine de etki edebilecektir. Buna da dikkat
etmemiz gerekir. Evet kıymetli hocam. Evet hocam, sohbetimize devam ederken aslında 0-2 yaş ve mümkün olduğunca 3-6 yaş, aslında yaşların bu şekilde bölünmesinin de temelinde bu zamana kadar yapılan birçok araştırma yatıyor zannediyorum. Hani, evet, neden özellikle 2 yaşı konuşuruz, neden 3-6, evet, yaşı konuşuruz ve şu an mümkünse 7-11 yaş gibi bir kategori ortaya, evet, koyacağız.
Şimdi tabii hayat akmaya devam ediyor, insan gelişmeye devam ediyor. Küçük yaşlar özellikle gelişimin her anlamda hızlı olduğu şeyler. Bu yaş sınırları aslında keskin sınırlar değil. Yani kabaca, daha doğrusu bizim tasavvur etmemiz için, bizim bir takım şeyleri konuşabilmemiz için daha çok belirlenmiş olan şeyler. Yani mesela bir çocuk 7 yaşındaki gelişimini 5 yaşına, 6 yaşında yaşayabilir veya bu anlamda daha geri olabilir. Hı hı. Yaşlara çok takılmamakla birlikte gelişim dönemi özelliklerini genel olarak bilmemizin her zaman bize avantaj sağlayacağını bilmemiz lazım. Şimdi burada 3-6 yaşta hemen ebeveynin rolüne dair bir iki kavram söyleyip sonra diğer şeye geçelim.
Tabii ki hocam.
Zamanımız da ilerliyor herhalde. Evet, mesela burada ebeveyn daha çok bakıcı, bir yönetmen dışarıdan veya bir oyuncu rolünde olabilir. Yani bakıcı diğer taraftan koruyacak, gözetleyecek yine çocuğu. Çünkü 3-4'lü yaşlardan da bahsetmiş oluyoruz. İşte önce arka planda bir takım şeyleri ayarlayacak, sonra onları yönetecek arka planda. Çocuğun hem güvenliği önemli, hem de ona vermek, kazandırmak istediği şeyleri de nasıl mesela bir yönetmen senaryonun içerisine yerleştiriyorsa bir takım şeyleri bir yönetmen rolünde gibi düşünebiliriz. Diğer tarafta aynı zamanda da bir oyuncu çocukla birlikte hem yönettiği ebeveynin hem yönettiği hem de çocuğun yönetmesine izin verdiği hem de onun oyununda bir rolü olan bir oyuncu şeklinde düşünebiliriz. 7-11 yaşa geldiğimizde tabii burada biraz daha aslında işte bilgi kültür düzeyinde öğrenimin güçlü olabileceği bir dönemden bahsediyoruz. Burada çocuğun hafızası yine güçlü her zaman olduğu gibi. Dil becerileri çok daha ileri gelişmiş bir durumda oluyor. Bedensel gücü ve sportif becerileri artmış oluyor. İşte bunlar aslında bakın bu gelişim özelliklerinde yine böyle bir ilkesel bir durumumuz var. Gelişim özellikleri bize çocuklar için ne yapmamız ve nasıl yapmamız gerektiği konusunda bize hep işaretler veriyor. Ama tersten baktığımız zaman da bunlar dezavantaj gibi. İşte çok hareketli, her yere koşuyor, her söze karışıyor, konuşmaya çalışıyor. Ya bunları böyle olumsuz taraftan bakarsınız, olumsuz ama olumlu taraftan bakarsınız. Bunlar bana bir sinyal veriyor ve işaret veriyor. Ben bunları desteklemem lazım. Yani çocuğun böyle bir mesela merakı var. Diyeyim ki böyle çocuklara siz onlarla birlikte mesela bir olay anlattığınız zaman, mesela bir hikaye anlattığınız, mesela peygamberlerin hayatını anlattığınız zaman ve oradan birlikte çıkarımlar yaptığınız zaman bu çocuk için son derece zevkli olabilir. Birlikte bir film izlendiği zaman, belgesel izlendiği zaman, onlar birlikte yorumlandığı zaman çok güzel sonuçları olabilir. Veya ona kendini ifade etmesi konusunda, yorum yapması konusunda fırsat verildiği zaman, cesaretlendirildiği zaman bu onun için güzel bir şeydir, bir imkandır. Yine ne kadar çok mesela yetişkinlerle bu çocuklar konuşurlarsa o kadar çok kelime hazinesi de ona göre büyük olmuş olacak, geniş olmuş olacak. O anlamda mesela bu yaş döneminde çocuklarla bilmedikleri kelimelerle konuşmak bir dezavantaj değil, aksine avantaj olacaktır. Mümkün olduğu kadar, hatta dil konusunda da mesela biraz bizim gibi eskilerin dili Osmanlıca'ya falan kayıyor.
Evet,
bu güzel bir şey. Hatta bunları gerekirse de açıklayarak, hatta onlar hakkında fikrini sorarak, böyle bir kelime geçti sen bunun anlamını biliyor musun veya tahmin eder misin ne anlama gelebilir gibi mesela. Ya tabii konuşulacak çok şey var tabii. Bu çocukların mesela arkadaş akranlarıyla oyunu şey önemli, birlikteliği geçirecekleri zaman önemli. Okulda bu imkanı kısmen elde ediyorlar ama okul bunu tam olarak da sağlamıyor olabilir. Mesela kız erkek cinsiyet ayrımının başladığı bir dönem. Yani kız çocukları kızlarla, erkek çocukları erkeklerle daha biraz daha böyle 9-10 yaşlara da daha da bu güçlenir.
Hatta aile içerisinde bile aslında hani İslami üsur gereği, tavsiye gereği artık kullanmış oldukları odaların belki yataklarında ayrılması gibi farklı konularda zannediyorum 7-11 yaşta artık yavaş yavaş konuşulmaya başlandı.
Yani tabii ki. Yani özellikle mesela 9 yaşından sonra hatta erkek ve çocukların faaliyetlerinin bile farklı olmasından dolayı. Çünkü farklı bir tabiattır. Kız ve erkek tabiatı farklı ve farklılıkları biz ne kadar gözetirsek ve ona uygun davranırsak daha sağlıklı bir şekilde gelişmelerini sağlarız. Ama şimdi bugün bazı imkanlar ya böyle olmuyor. Kız ve erkek çocukları bir yere mesela dolduruluyor ve hep birlikte aynı faaliyetler yapılıyor. Bu doğru ve sağlıklı bir şey değil çocuğun gelişimi açısından da. Hakikaten kız ve erkek tabiatı farklıdır ve ayrı muameleler, ayrı tasarımlar gerektirir onun eğitimi. Ayrı hedefler, ayrı kazanımlar gerektirir. Ayrı değerlendirmeler gerektirir. Ama buna ne kadar sahibiz? Tabii bu anlamda dezavantajlarımız olduğu da ortada. Mesela yine bu dönem çocuklar için rekabetçi bir dönemdir. Mesela yarışmayı, kendini başkalarıyla kıyaslamayı severler. Grup içerisinde bir öne çıkmayı. Aslında bu çocuklarımızın özel yeteneklerini bizim desteklememizin onlar için ne kadar motive edici, ne kadar anlamlı olduğunu da bize gösterir. Bu yönde ebeveyn de bunu bilinçli bir şekilde bunu yaparsa çocukların ne çok daha sağlıklı bir kişilik geliştirmelerine hizmet etmiş olunur. Şunu hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani insanın bir fıtratı var, insanın bir mizacı ve Allah-u Teala'nın o insanı yaratmakla ilgili bir muradı ilahisi var. Yani bunu anlamaya çalışıp O doğrultuda hareket etmeye çalışmak çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çok genel bir şey söyledik ama hakikaten bu gözle bakmaya çalışırsak belki zaman içerisinde görmeye de başlarız diye düşünüyorum. Ve insana böyle bir kabiliyet verilmiş, yani ebeveynine böyle bir kabiliyet verilmiş. Bu an bilinçli olursa, üzerine odaklanırsa, gayret ederse, yani benim çocuğumu yaratmaktan Cenab-ı Hakk'ın muradı ilahisi nedir? Ben ne yaparsam bu ilahi irade doğrultusunda adım atmış olurum. Yani bu bir arayış her zaman olması
Bu
gerekir
çok
diye düşünüyorum.
değerli hocam. Yani her anne baba çocuğun tabii ki milli manevi değerlerle ya da ahlaklı bir insan
Evet.
olmasını çaba sarf eder. Kimse çocuğun kötü bir ortamda yetişmesini ya da kötü bir insan olmasını çaba sarf etmez tabii ki.
Hı.
Bazen kaygılarımız çok fazla oluyor zannediyorum.
Evet.
Yani bu çok kıymetli, bu çok önemli.
Hı.
Aslında arada buna çok defa değindiniz.
Evet.
Mutlaka o kişilikle ilgili ya da çocuklarımızla ilgili
Evet.
neyse o olacak ama biz burada herhalde itidali mi devreye sokamıyoruz? Yani bir orta yol mu bulamıyoruz?
Evet.
Genelde biz Türk insanız
Evet.
biraz uçlarda yaşıyoruz maalesef. Ya çok
Evet.
bırakıyoruz ya çok sıkıyoruz. Özellikle
Yani
dini konulara sıktığımız zaman da
evet.
konu nereye geliyor zaman zaman görebiliyoruz.
Ya anne babaların kaygısını anlamak önemli tabii bir yere kadar. Ama şöyle bir şey de var. Yani hepimiz bir kader üzerine yaşıyoruz. Yani bir program var. O program çerçevesinde yaşamaya devam ediyoruz. Yani anne babanın kafasındaki tasarımla kader aynı şeyler olmayabilir. Olmayacaktır da zaten. Olmaması da doğaldır. Dolayısıyla yani ben daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani insanların şöyle vazgeçtim. Farklı
Buyurun.
cümle kuracağım.
Buyurun hocam.
Kendimize tanıdığımız anlayışı ve hoşgörüyü çocuklarımızın hatalarına ve kusurlarına karşı da en az o kadarını göstermemiz lazım.
Kesinlikle.
Şimdi bizim hakikaten bir insan bir hata yapsa ya eyvah diyorsun, onu yapmamalıydım diyorsun, bir daha bunu yapmayacağım diyorsun. Defalarca mesela yapıyor insan ama yine böyle söylüyor. Ama çocuk mesela yaptığı zaman, ki çocuk yani, ve insan hata yaparak öğrenen bir varlık. Hata yapmadan insan öğrenemiyor. Yani
Evet.
insan deneyimleri, deneyim demek yanılmak demek, yanılmak. Çünkü her bir yanılgı bize çok şey öğretiyor. Eğer Allah öyle isteseydi o zaman insanları da melekler gibi yaratırdı. Sıfır hata, kusursuz bir şekilde kulluğumuzu yerine getirmiş olurduk. Onun için hata yaparak, hatalarımızı görerek, onlardan öğrenerek ilerlememiz gerekiyor. Çocuklar da böyle. Yani hata yapmanın önüne geçtiğimiz zaman gelişimi biz engellemiş oluyoruz. Ya bu çok önemli bir şey. Ama hata tabii bir cana mal olacak, bir organa mal olacak, vücudun bir uzun kopmasına mal olacak veya çok büyük bir travmaya mal olacak bir şey de olmamalı. Böyle vurdum duymazlık elbette böyle bir şey söz konusu olmamalı. Ama çocukların hata yapmasına, hatta onları gözlemleyerek biz de şöyle bir zevki var. Mesela nasıl hata yapıyor, o hatasını nasıl fark ediyor ve nasıl öğreniyor? Hatta bununla ilgili onunla konuşarak, onu böyle suçlamadan kendi hakkında değerlendirme yapmasını sağlayarak, yani ona bir bakıma bir ayna tutmaya çalışarak, biraz daha ilerleyen yaşlarda bunu böyle gördüğümüz zaman aslında ne kadar onun kendi bir içsel yolculuğuna ne kadar şahit olduğumuzu ve bundan da aslında zevk aldığımızı da
Zamanla göreceğiz.
göreceğiz yani. Evet.
Kıymetli hocam yavaş yavaş süremiz de daralıyor aslında. İsterseniz son kategorimize geçerek
Evet.
yavaş yavaş da programımızı bitirebiliriz. Buyurun efendim.
Evet. Tabii bu ergenlik dönemine geldik. Süremiz de
Önemli bir
çok
konuya
kalmadı
geldik,
ama
evet.
evet belki çok daha zaman
Dilerseniz
olacak bir
öteki
şey.
programı da bırakabiliriz. Yani dinlenmemiz
Yani
çok şey yapmayalım.
birkaç dakika gibi
Olur hocam,
zamanımız
buyurun
oldu.
isterseniz, buyurun.
Evet. Şimdi bu dönem de tabii çok önemli ve kritik bir dönem. Yani öğrencinin artık aile ortamında dışında akranlarıyla daha çok beraber olmak istediği ve bir kimlik arayışı içerisinde olduğu, aynı zamanda bir sosyal kimlik arayışı içerisinde de olduğu, sosyal ilişkilerinin daha çok gelişebildiği bir dönem. Aynı zamanda kendi kendini, düşünceleri veya bugüne kadar duyduklarını sorguladığı da bir dönem. Mesela bir önceki yaş gelişim döneminde öğrenci anne babadan veya öğretmenden ne duyarsa, ne alırsa onu doğru kabul ediyor ve olduğu gibi alıyor hiç sorgulamadan.
Sorgulama
Ama
yok.
ergenlik döneminde artık ya bu olabilir mi? Ben böyle düşünüyorum. Ben buna katılmıyorum. Aslında bu bir böyle karşı çıkma isyan şeyinde değil. Çünkü insanın kendi kimliğini oluştururken kendi doğrularını bulma eğilimi. Bu da insanda fıtri olan bir şey. Yani benliğini oluşturma dönemi. Dolayısıyla bu anlamda ergenlerin sorgulamalarına, itirazlarına veya farklı olmaya çalışmalarına son bir anlam yükleyip onların bunun doğal bir hakkı olduğunu düşünüp kendisini inşa etmek için böyle bir şeye ihtiyaç duyduklarını görmemiz lazım. Ya biz de mesela yetişkinler olarak bazen istişare ederiz. Yani farklı fikirleri duyduğumuz zaman kendi fikrimizin nerede duyduğunu, nerede durduğunu görürüz. Ergenler de böyle. Onlar bunu çok böyle bilinçli ve kontrollü bir şekilde yapamadıklarından dolayı itiraz ve sürekli değişme, fikir değiştirme. Şimdi böyle bir durum oluyor. Çocuğun bunu bu anlamda kendini görmeye ihtiyacı var. Ve burada yine bu yaş dönemi içinde ebeveynin rolünü tanımlarken de mesela ben şey dedim, psikolog rolünde, manevi danışman rolünde ve bir ayna rolünde. Yani bu ayna rolü çok önemli. Zaten biz ayna olmayı başarabildiğimiz zaman bu ergen çocuklarımıza onun kendisini fark etmesini ve böylelikle kendisini kontrol edebilme konusunda ona bir imkan ve fırsat tanımayı sağlamış oluyoruz. Tabii bu dönem böyle yani çalkantılı bir dönem. Gidiş gelişlerin olduğu, fikir değişikliklerinin olduğu, doğruların sürekli değiştiği, kararsızlıkların olduğu bir dönem. Ve insanın artık bir insan olma, yani müstakil bir insan olma, bir birey, bir fert olma yönünde yavaş yavaş mesafe kat ettiği bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu dönemde çocuklarla mesela konuşmak, onlarla sohbet etmek, hakikaten onları anlamak için konuşmak, onları yargılamadan, onların bu mesela şöyle düşünün, hakikaten bir hastayla, sancılı bir hastayla konuştuğumuzda onun ikide bir mesela acı çektiğine dair işte ahlaması vesaire, işte yüz ifadesini değiştirmesi, sürekli rahatsız olarak oturuş pozisyonlarını değiştirmesi veya yüz ifadesinin sürekli değişmesi, jestlerinin ona göre sürekli değişmesi mesela, biz bunu anlarız. Deriz ki ya bu insan hasta, sancılı bir insan. Ya ben bununla bir şey konuşacaksam bunları normal karşılarım. Şimdi ergenleri de böyle görmemiz lazım. Ya bu içinde bunun fırtınalar kopuyor. Bu kendini arayış içerisinde. Bu düşüncesini inşa edecek, kimliğini inşa edecek, hatta inancını inşa edecek. Mesela sorgulama, bu dönemde ergenlerin sorgulamasını bir isyan, bir karşı çıkma olarak asla görmemek lazım. Bu çok başka bir şey. Ergenin kendini fark etmesi, kendi inançlarını oluşturması için kendi inançlarını sorgulaması üzerinde düşünmesi, bir fikir tatisinde bulunması olarak görmemiz gerekiyor bunu. Onun için son derece anlayışla, güzel güzel konuşarak, mesela ben böyle düşünüyorum şeklinde ona mesela bilgiler vermek, onun kendisini görmesini sağlayıcı geri bildirimler vermek veya sorular sormak. Şimdi siz tabii saate de bakıyorsunuz. Bu konuda uzun.
Evet. Bir yandan evet, programımızın inşallah yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Dilerseniz birkaç cümle de tamamlayabiliriz kıymetli hocam. Buyurun.
Onun için ergenlik döneminde anne baba bir psikolog gibi olması gerekiyor. Nasıl bir psikolog şartsız koşulsuz dinliyorsa, bir anlayışla dinliyorsa, tamamen onu anlamak için dinliyorsa, onun kendisini görmesi için bir imkan fırsat hazırlıyorsa, anne baba da böyle olmalı. Bir manevi danışman olmalı aynı zamanda. Çünkü bu dönemde mesela çocukların aileyle geliştirecekleri sağlıklı bir iletişim evden eve anne babaya bağlı olmalarına veya başkalarının peşinden gitmelerine, hayalindeki mükemmel insanların peşinden koşup aileden kopmamalarını sağlayacaktır. Mesela bu da çok önemli bir konu. Ve bir insana ayna tutmak o insan için çok büyük bir iyilik olur. Bizim yetişkin olarak da buna ihtiyacımız var. Ve ebeveyn çocuğuna ayna olmalı. Onun kendisini görmesini sağlar. Mesela ayna bize demiyor. Bak diyor, aynaya baktığımız zaman diyoruz ki mesela senin gözlerin çapaklı demiyor. Aa, gözünün şurasında bir şey bakıyorsun, sen bakınca görüyorsun. Evet, burası, ben bunu almam lazım mesela diyorsun. Onun için aynalar konuşmaz. Aynalar bizi eleştirmez. Ayna olduğu gibi gösterir.
Yansıtır.
Bizi yansıtır. Böyle tabii çok hakikaten çok uzun konular. Belki ebeveynlerimizin, dinleyicilerimizin soruları olursa radyo kanalıyla yine bize sorularla veya görüş ve değerlendirmeleriyle ulaşırlarsa biz memnun oluruz. Burada konuşmamız gereken yine konular çıkarsa da onları gündem yapmaya çalışırız.
Değerli hocam, tam ergenlik dönemini konuşuyoruz. 12-18 yaş çok kıymetli bir süreç. Gerçi bütün süreçler, bütün gelişim evreleri çok kıymetli ama özellikle bu ergenlik çağında ben öteki programımızı inşallah kısa bir giriş yapmayı da düşünüyorum. Biraz yarım kaldı diye düşünüyorum. Dilerseniz programımızı burada yavaş yavaş bitirebiliriz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bugün özellikle çocuğun gelişim özelliklerini konuşmaya çalıştık.
Yani çocuklarımızın gelişim özelliklerini hakikaten bilirsek onlara nasıl davranacağımız konusunda da fikirlerimiz oluşur. Ve bugün yine diğer şeylerimize de söylemiştik. Bugün anne babanın rolü çok daha ağır mı diyeyim, zor mu diyeyim? Çünkü anne baba bir psikolog olmak durumunda, öğretmen olmak durumunda, bir manevi danışman olmak durumunda vesaire. Yani birçok rolleri var. Bu kolay bir şey değil tabii ki ama böyle bir sorumluluğumuzun olduğunu bilirsek, o yolda da adım atmaya çalışırsak, her şeyde olduğu gibi bu konuda da şey olacaktır. Allah kolaylık verecektir. Ve bir işe ne kadar odaklanır ve yapacağımız işi o kadar iyi tanırsak ve anlarsak iş o kadar da kolaylaşıyor. Her şeyde olduğu gibi.
Evet değerli hocam, teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir konuya değinmiş olduk. İnşallah sohbetimizde dinleyenlerimiz için doyurucu oluyordur. Kıymetli dinleyenlerimiz teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim.